Ayrım. 8.
Peki ya milletvekillerini kim denetleyecek? Doğal olarak seçmenlere. Ama bunun da koşulları var. Bu koşullar sağlanmazsa denetim görünüşte kalır. Her şeyden önce milletvekiliyle seçmeni birbirine yakın olmalı, birbirini tanımalı. Bu nasıl gerçekleşecek? Ancak dar bölgeli seçim sistemiyle gerçekleşebilir. Liste usulü nispi temsil partileri güçlendirir. Partiler birlikte emirle grup halinde düşünme makineleridir. Nispi temsil sistemi partinin plebisitinden başka bir şey değil. İngiliz parlamentarizmi de partilerinin sıkı disiplini yüzünden görmüşte demokrasi alene göre. Kişi tek başına düşünebilir ancak. Çünkü düşünmek kişisel bir iştir. Kişinin propagandanın bir robotu olmasını önlemeye çalışmakla kurtulur demokrasi ve özgürlük. İşte aşağı yukarı bu tutarlı bir bireyci olan Alen'in düşüncelerinin özeti. B. Demokrasi ve liberalizme, aydınlanma felsefesine ve Fransız devrimine tepki. 1. Gelenekçilik. Soru 64. Edmund Burke Fransız devrimi konusunda neler düşünüyor? Edmund Burke'ün 1729-1797 temelde liberalizme karşı olduğu söylenemez. İngiliz faydacılığından esinlenen liberalizme karşı çıkmıyor ama 1790 yılında yayınladığı Fransız devrimi üzerinde düşünceler adlı kitabında savunduğu fikirleri bir kelimeyle değerlendirmek gerekirse gelenekçilik demek en uygun düşeni. Klasik gelenekçiliği gerçeği geçmişte bulan ya da geçmişi özleyen öğretilerin genel adı olarak tanımlayabiliriz. İrlanda asıllı Burke, İngiliz parlamentosu üyesi. Amerikan bağımsızlık hareketini desteklemiş. Ne var ki Fransız devrimine karşı çıkıyor. Karşı olduğu nokta ihtilalin getirdiği devrim anlayışı. Ancak İngiliz özgürlüklerine faydacılığın getirdiği somut özgürlük anlayışını aklı yatıyor Burke'ün. Ona göre İngiliz özgürlük anlayışının insan ve yurttaş hakları bildirisinin evrensel, her yerde herkes için geçerli olan soyut özgürlükleriyle hiçbir ilgisi yok. Soyuttan nefret ediyor Burke. İnsan hakları somut haklardır. Benim için İngilizlerin hakları söz konusudur diyor. İngilizler iyi yasalar, etkin ve dürüst bir hükümet ve kralın askerlerinin ve donanmasının koruduğu mülkiyet hakkını istiyorlar. Burada anlaşılmayacak bir yan yok diyor ve ekliyor. İngilizler yönetime de pek katılmak istemiyorlar diye. Tüm insanlık adına bir takım haklardan söz etmek, mahzun yüzlü şövalye Don Quixote'un değirmenlerle savaşı gibi bir şey Burke için. Burke zaman ve insanların yarattığı özel durumların dışında soyut tartışmaların hiçbir olumlu sonuca varamayacağına inanıyor. Deneyler, geçmiş duygusu, gelenekler, özel koşulların yarattığı özel durumlar göz önünde bulundurulmadan soyut olarak hukuktan da söz edilemez diyor. Anayasalarda soyut bir biçimde irticalen yoktan var edilemezler. Bütün insani yapıtlar gibi sürekli, yavaş ve doğal bir gelişmenin ürünüdürler. Burke için doğal, tüm insanlar için geçerli olan anlamına gelmiyor. Doğal, uzun tarihi bir gelişmenin sonucu anlamına geliyor. Burke'e göre doğa eşittir tarih, tarihi deney. Tarihin oluşuna biz insanlar fazla karışmaya kalkmamalıyız. Fransız düşünürlerini eleştiriyor. Seyin, anayasa anlayışının karşısında egemenlik onun için soyut bir kavramdan başka bir şey değil. Öte yandan toplum sözleşmesinin anlamsız bir varsayım olduğu kanısında Rousseau'nun toplum sözleşmesinden yönetimin insan iradesinin ürünü olması gerektiğini anladığını fark edemiyor. Daha doğrusu anlamak istemiyor. Bütün bu soyut kavramları, varsayımları, düzeni, otoriteyi ve gelenekleri yok ettikleri için kınıyor. Tarihin insan müdahalesinden uzak olarak gelişmesinden yana. Profesör Şövalye, tarihin çok yavaş geliştiğini, yürürlükteki düzenden zarar görenlerin, bu düzenden yararlananlardan doğal olarak daha aceleci olduklarını görmüyor Burke diyor. Aslında Fransız burjuvazisini İngiliz burjuvazisi gibi soylularla işbirliği yapmadığı için kınıyor olmalı Burke. 1688 ihtilali savunduğu düzeni değiştirmediği halde Fransız ihtilali değiştiriyor diye karşı çıkıyor Fransız ihtilaline. Burke Fransız akılcılığına, usçuluğuna karşı İngiliz ampirizmini, görgücülüğünü savunuyor. Fransız düşünürler arasında tek değerine inandığı Montesquieu. Çünkü o düzeni yıkmadan özgürlüğü sağlamaya çalışıyor, sınıflar arasında denge kuruyordu. Tıpkı İngilizlerin yaptığı gibi. Bu tutumuyla da ne gerçek bir liberal ne de demokrat Burke, sadece bir gelenekçi. Burke'ın düşüncesinden esinlenen bu görüşlere teokratik yönde katkılarda bulunan Fransız dilinde yazan iki düşünür var. Joseph de Maistre 1763-1852 ve Louis de Bonal 1754-1840. İkisinin de vardığı sonuç, devrim insan hakları bildirisiyle başladı. Tanrı hakları bildirisiyle son bulacak. Soyut insan anlayışına, kul yapısı anayasalara, insan hakları bildirisine, özetle 18. yüzyıl aydınlanma felsefesine karşı çıkmakta fikir birliği halindeler. Burjuva düşüncesine karşı feodal düzenin savunuculuğunu yapıyorlar. İktisadi alanda gücünü yitiren sınıf ideolojik alanda bir süre daha direniyor. 1871 Paris Komünü'nden sonra Ernest Renan 1823-1892 ve Hippolyte Taine 1828-1893 gelenekçilik akımını pozitivizmden, olguculuktan da esinlenerek geliştirip sürdürecekler. Charles Maurras 1868-1952 ile de işçi sınıfının baskısı karşısında savunmaya geçen burjuvazinin bir bölümünü temsil eden Fransız sağının demokratik rejime karşı olan ve daha sonra da Alman faşizmiyle işbirliği yapan kanadı Aksiyon Fransız meydana gelecek. Profesör Prelo'nun dediği gibi gelenekçilik uygulama alanında korporatizmi, fikir alanında ise sosyalizmi varacak. 2. Pozitivizm, olguculuk. Soru 65. Auguste Comte'un görüşleri genel çizgileriyle nedir? Auguste Comte 1798-1857 başlatıyor pozitivizm akımını. Comte ütopik sosyalistlerden Saint-Simon'un sekreterliğini yapıyor ve ondan bir hayli etkileniyor. Pozitivizmin Fransız devrimine karşı tutumu gelenekçi akımdan farklı. Fransız devriminin getirdiği siyasi düşünceye doğrudan karşı çıkmıyor, onu aşmaya çalışıyor. Comte'a göre sosyal ve siyasi alandaki bunalım, düşünce alanındaki bir bunalımın sonucu. Ona göre bilim olaylara, vaka, fe dayanmalı. Gözlerimizin önünde meydana gelen olaylar ne ruh, tin ne de madde, özdek ile açıklanamaz. Ancak başka olaylarla açıklanabilir. Bilim tarih boyunca boşuna tartışılmış olan spiritüalizm, tinselcilik ile materyalizmin, özdekçiliğin, bu iki bilinmezin her ikisine de sırt çevirerek bir üçüncü yoldan yürümeli. Sadece gözleriyle görüp elleriyle tutabildiği olayları incelemekle yetinmeli. Bilim de insanlıkla birlikte üç evreden geçmiş. Teolojik, metafizik, pozitif. Bilimler yalın oldukları oranda pozitif kalıyorlar. Bilimlerin en yalını matematik. Onun için üç kez üçün on etmesi için Tanrı'ya yalvaran hiçbir sağduyulu kişi çıkmaz. Çeşitli bilimlerin bu üç evre içindeki yerini değerlendiren Comte'a göre en karmaşık bilim olan sosyoloji daha metafizik çağını aşamamış durumda. Onu pozitif hale pozitivizm getirecek. Bundan doğal bir şey olamaz. Pozitif bilimden müspet ilim, olgucu bilim, başka bilim yoktur. Politik ve sosyal sorunların çözümü ilgili olgu ve olaylar üzerinde tıpkı doğa bilimleri gibi müspet araştırma yöntemleriyle çalışan bir toplum biliminin sosyal fizik, sosyoloji sonuçlarına dayanmakla mümkün olabilir. Burada hukuka karşı çıkıyor Comte. Daha doğrusu gününe kadar uygulanan hukuka karşı çıkıyor. Oysa ondan esinlenen yeni bir hukuk okulu, pozitivist okul kurulacak daha sonra. Toplum biliminin kurulmasına ne kutsal hukuk ne de doğal hukuk kuralları yardımcı olamaz. Bunlardan biri teolojik, öteki metafizik nitelikli iddialardan, inançlardan başka bir şey değil. bilimsel yöntemle doğruluğu ispat edilebilecek gerçekler değil. İnsanlığa, hiçbir insanüstü varlığa dayanmayan yeni bir din gerekli. Bu din pozitif nedenlerin üzerinde kurulmalı. Teolojiye olduğu kadar metafiziği de sırt çevirmeli. Bu dinin papazları yok, onların yerini bilim adamları alacak. Bu din düşünce alanında birliği sağlayacak. Böylece bireyciliğin zararları da önlenmiş olacak. Orhan Hançerlioğlu'nun felsefe sözlüğünde şöyle değerlendiriliyor pozitivizm. Olguculuk, bilimciliği savunduğu halde bilinemezcidir. Agnostisizm, nesnel gerçekliği yatsıyarak bilgiyi insan bilincine indirgemekle idealisttir. İdealizm, bilinen evrenin ötesinde üstün bir varlığın yaşayıp yaşamadığının kesinlikle ileri sürülemeyeceğini savunmakla ruhçudur. Spiritualizm, felsefenin temel sorununa ne öndekçilik ne de ruhçulukla karşılık verilemeyeceğini savunmakla üçüncü felsefeyi gerçekleştirmek iddiasındadır. Felsefenin temel sorununu ortadan kaldırmakla bizzat felsefeyi yatsımaktadır. Soru 56. Pozitivizmin olguculuğun siyasi görüşü nedir? Pozitivizme göre Fransız devrimi bireyleri birer toz zerreciği gibi başıboş bıraktı. Devrimin temel felsefesine göre insanlar istedikleri için toplum sözleşmesi yaparak birlikte yaşıyorlar. Bu düşünce toplumun varlığını, daha doğrusu toplum gerçeğini görmezlikten geliyor. Bilimsel yöntemle toplumu yeniden örgütlemek gerek. Bu görevi sosyal olguları değerlendirecek yeni bir bilim dalı olan sosyoloji yerine getirecek. Politika artık ahlak, moral değil, bir gözlem bilimidir. Toplumun geçtiği çeşitli evreleri bilimsel olarak değerlendirir. Bilindiği gibi pozitivizme göre insanlığın ilerlemesi bilginin ilerlemesine dayanır. Bu gelişmenin etkeni de insanın düşünüşündeki değişmelerdir. Ünlü 3 evre yasası bu temel görüşe dayanıyor. Yukarıda da değindiğimiz gibi birinci evre teolojik. Bu dönemde toplumun bağlantı ve düzeni dini görüşlerle açıklanmaya çalışılıyor. Toplumu kutsal monarşiler yönetiyor. Hükümdarın iktidarı Tanrı'nın iradesiyle açıklanmaya çalışılıyor. Omnis potestas adeo. Teolojik evrenin arkasında metafizik evre geliyor. Bu evrede evren soyut kavramlarla açıklanmak isteniyor. Soyut kavramların siyasi düşüncedeki örnekleri toplum sözleşmesi, halk egemenliği, yasaların, milli iradenin belirtisi oluşu ve benzerleri. İşte bu soyut kavramlara dayanılarak kurulacak anayasa kurumları da soyut kalacak. Hiçbir zaman gerçeklerle bağdaşamayacak. Ama metafizik düşünüşte yerini daha ileri olan pozitif düşünüşe bırakacak. Macit Gökberk'in belirttiği gibi pozitif burada bundan önceki negatif çağların yıkıcılığı karşısında yapıcı anlamına kullanılıyor. Pozitivizme göre ancak tek tek bilimler yapıcı olabilirler. Onun için evrensel bir bilim olan metafizik negatiftir. Ortadan kalkmalıdır. Sosyal ve siyasi alanda bu yapıcılık görevini sosyoloji yapacak. Siyasi alanda tahmin yapabilmek ancak geçmişi ve yaşanılan dönemi iyi bilmekle mümkün. Bu araştırmadan da görüyoruz ki toplum sürekli gelişme halindedir. Toplumda nedensellik, nedeni sonuca bağlayan bir bağ vardır. Nedensellik ilkesine göre her olgu bir nedenden doğar. Nedensiz hiçbir şey olamaz. Aynı koşullar altında aynı nedenler aynı sonuçları doğurur. Onun için de pozitivizm deterministtir, gerekircidir. Ne var ki pozitivizm Marksizmin aksine materyalist, materyalizm, maddiye, özdekçilik değil. Kant'a göre siyaset fizyolojiye benzer. Şu farklı ki insan yalnızca ekmekle yaşamaz. İnsan yalnızca madde değildir. Kant'a göre toplumla devlet karşı karşıya değildir. Devletin görevi toplumdaki maddi ve manevi birliği sağlamaktır. Totaliter rejimlerde savunulan doğru yolu gösterici devlet fikrinin tohumlarını buluyoruz Kant'ta. Ona göre insanda otoriteye baş eğme eğilimi her zaman daha ağır basar. Kişi pozitif bilimi uygulayan devletin şefine uyarak kendisini sorumluluktan kurtarmak ister. Devlet fikir ve inanç birliğini sağlayarak sosyal düzeni kurmakla görevlidir. Ama bunu başarabilmesi için de spontane, kendiliğinden olan sosyal eğilimleri iyice gözlemesi, değerlendirmesi gerekir. Söz konusu olan düzene müdahaledir, yoksa yeni baştan yaratmak değil. Yeni baştan yaratmak olanaksız bir iş. Böyle olunca devletin iktisadi ve sosyal alanlarda da düzenleyici rolü kabul ediliyor demektir. Mülkiyetin sosyal bir fonksiyonu, işlevi var. Toplumun gelişmesini sağlamak, yoksa sadece bireye haz vermek değil. Böylece bireyciliğe ve liberalizme karşı çıkan görüşlerin bir türünü daha özetlemiş olduk. C. Milliyetçilik. Soru 67. Milliyetçilik nedir? Birçok siyasi düşünce tarihçisi milliyetçiliği siyasi düşünce açısından çeşitli anlamlara çekilebilir, anlamı belirsiz bir kavram olarak niteliyorlar. Şövalye, Jean de Soto ve benzerleri ne var ki bir eskiye dönüşte değil, onun için gelenekçilikten ayrılıyor. Fransız devrimi de bir yanıyla milliyetçi, her ne kadar aydınlanma felsefesi doğrudan doğruya insana dönük ve evrensel nitelikte ise de, her ne kadar Fransız devrimi insanlığa dönük yanıyla kozmopolit bir görünüm taşıyorsa da Fransız askerinin Valmy Savaşı'nda artık kral adına değil millet adına savaşa girmesi, Robespierre ve Jacobinlerin vatan tehlikede kuramı milliyetçilikten başka bir şey değil. Öte yandan Batı Avrupa'da milliyetçiliğin doğuşu da yasalar önünde eşit insanlardan kurulu serbest piyasa ekonomisinin rahatça işleyebileceği bir ortama gereksinim duyulduğu döneme rastlıyor. Her şeyden önce milletin ve devletin mutlak bir değer olduğunu kabul etmek anlamına geliyor milliyetçilik. Bireyler devletin büyüklüğünü sağlayıcı yönde, devletin ihtiyaçlarına uygun yönde davranacaklar. Davranışlarını ona göre düzenleyecekler. Milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği kadar kendi milletini öbürlerine üstün tutmak, kendi ırkını bütün dünyaya egemen kılmak, ırkçılık gibi aşırı olanlarını da kapsıyor. Milliyetçiliğin doğurduğu sonuçlara gelince, her şeyden önce millet olgusunu hukuki bir yapı olan devlete çevirmek hakkı doğuyor. O milleti meydana getiren bireyler için. Her milletin kendi devletini kurma hakkı, başka bir deyimle milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı. Batı'da Alman Birliği, İtalyan Birliği, Avusturya Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan milletlerin kurduğu devletler. Günümüzde Asya ve Afrika'da kurulan devletler buna örnek. İkinci sonuç, her milliyetçinin doğal olarak kendi devletinin güçlü olmasını istemesi. Genel olarak güçlü devlet isteği liberallerin görüşüne ters bir istek. Liberallere göre özgürlüklerin sağlanmasının koşulu zayıf devlet. Üçüncü sonuç ise, bir kere kurulmuş ve güçlenmiş olan devletin gücünü en üst noktasına kadar vardırma isteği, dış politikada saldırganlık, hayat sahası arama. Kapitalizmin gelişmesi ve yeni dış pazarlar peşinde koşması, milliyetçiliği, ırk ve dil birliğini ya da tarih ve kültür birliğini de aşarak kendi genişleme politikasının aracı haline getiriyor. Milliyetçiliği kendine manevi destek yapıyor. Anlaşıldığı gibi sol milliyetçilikte, sağ milliyetçilikte söz konusu olabiliyor. Kapsamı belirsiz olduğu kadar göreli olan bu sağ-sol terimlerini ilk yaklaşımda eşitlikten ve gelişmeden, toplumun düzenini değiştirmekten yana olup olmamaya göre değerlendirmek mümkün. Sağ eşitsizlikten, yürürlükteki düzeni korumaktan yana olan ya da geçmişe dönüşü özleyen akımlara, sol ise eşitlikten, sosyal gelişmeden ve toplum düzenini değiştirmekten yana olan akımlara deniliyor genellikle. Soru 68. Fichte'ye göre Alman milliyetçiliği nedir? Johann Gottlieb Fichte 1762-1814 Alman milliyetçiliğinin önemli bir temsilcisi. Fransızların devrim adına Almanya'yı ele geçirişlerini, Alman ordusunun ezilişini, Tilsit barışını yaşıyor. Tüm benliği etkileniyor bu yenilgiden. Berlin Akademisi'nde verdiği konferanslar resmi kayıtlara göre eğitimin düzenlenmesiyle ilgili olarak ünlü bir profesörün verdiği halka açık konferanslar. Aslında Almanlara silah başına saldırgana baş kaldırmaya çağırıyor bu konferanslar. Napolyon'a karşı savaşa bizzat katılacak Fichte. Napolyon'un yenilgisinden sonra da Berlin Üniversitesi'nde profesörlük ve rektörlük yapacak. Fichte'ye göre özgürlük, özgür düşünce demektir. Özgür düşünceyi sağlayan ise bilimdir. Özgürlük anarşi olamaz çünkü bilim denge ve tutarlılıktır, kurallara bağlılıktır, sağduyudur, akıldır. Özgürlüğü de kurallara bağlayacak, iç dengesini sağlayacak, tutarlı hale getirecek olan hukuktur. Tek kişinin hukuku olmaz. Robinson'un adasında tek başına kaldığı süre içinde hukuku yok. Hukuk olması için birçok hukuk süjesinin varlığı gerek. Robinson örneğinde ise Cuma'nın gelmesi gerek. Hukukun olması için devletin de varlığı gerekli, hem de güçlü bir devlet. Toplumun amacına ulaşabilmesi için özgürlüğün hukuk, yani devlet tarafından düzenlenmesi gerek. Gerçek özgürlük düzenli özgürlüktür, düzenlenen özgürlüktür, aksi halde bilim dışıdır. Burada Hegel'den farklı olarak Fichte'ye göre milli toplum örgütlenmemiş toplum, Gesellschaft, devlete üstündür. Devlet, milli toplumu kendi içinde toplayabildiği an yetkinliğe ulaşabilir. Tam ve kusursuz hale gelir. Milli toplumu çerçeveleyen devlet iktisadi alanı da düzenler. Devlet sosyalizminin haberciler arasında sayılıyor Fichte. Alman milletine söyleyebilirim birincisinde Fichte her şeyi yitirdik ama elimizde eğitim kaldı. Onu akıllıca kullanmalı dedikten sonra Profesör de Soto'nun belirttiği gibi Rousseau'dan onun Emil adlı yapıtından ve bir İsviçreli eğitimci olan Pestalozzi'den esinlenerek aktif bir eğitim yöntemi öneriyor. İnsanı bütünüyle kavrayacak olan bu aktif eğitim, karma ve yatılı liselerde devlet tarafından verilecek. Çocuklar ailelerinden mümkün olduğu kadar uzak kalacaklar. Platon'un eski tasarımı. Burada Fichte'nin özellikle üzerinde durduğu bir konuya geliyoruz. Eğitilmeye en elverişli ırk Alman ırkıdır onca. Almanca konuşanların tümü Alman ırkını meydana getiriyor. Irkı belirleyen dildir diyor Fichte. Tek yaşayan canlı dili Almanlar konuşuyor. Alman dili milli, halktan gelen bir dil. Oysa Latinceden gelen diller, örnek vermek gerekirse Fransızca, milli kaynağından kopuk, ölü dillerdir Fichte'ye göre. Yaşayan dil Almanca. Ancak bu dil felsefeyi ve gerçek dini diye getirebilir. Protestanlığı getiren Luther Almanca yazmadı mı? Fransızların edebiyatı da ölmüştür. Yapay çiçeklere benzer. Oysa keskin kokulu, yaşayan, canlı bir edebiyatı var Almanların. Alman milleti dünyada bilgin, araştırıcı, düşünür rolünü benimsemiş bir millet. İnsanların gelişmesinin öncüsüdür Alman milleti. Yalnız Alman milleti, yalnızca Alman milleti. Şeklinde sürüp gidiyor Fichte'nin söylevleri. Alman romantikleri de bundan pek farklı bir şey söylemeyecekler siyasi düşünce alanında. Ne var ki gelenekçi yanlara ağır basan romantikler organist görüşü savunarak devletin her şey bireyin ise bir hücreden ibaret olduğunu daha açık bir biçimde koyacaklar ortaya. Öte yandan Alman milliyetçiliğinin iktisadi görüşlerini dile getiren Friedrich List'tir. 1789-1846. Soru 69. Hegel'in felsefesi ana çizgileriyle nedir? Devlet konusundaki görüşleri nelerdir? George Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831 anlaşılması oldukça güç, önemli bir Alman düşünürü. Selahattin Hilal Diyalektik Düşüncenin Tarihi adlı kitabında Hegel için tutuculuk çağına ulaşmış olan burjuvazinin temsilcisidir diyor. Yine aynı yazara göre Hegel, Alman idealist düşüncesine son ve kesin biçimini kazandırmış olan düşünürdür. Uyguladığı diyalektik yöntem Marx tarafından da kullanılacak. Marx kendi deyimiyle Hegel'de elleri üzerinde duran diyalektiği ayaklar üzerine oturtacak. İdealist, düşünceci olan Hegel, Eflatun idealizmini yeniliyor. Ona göre de madde ruhun ürünüdür. Evrensel düşünce bütün maddelerden önce vardı. Hegel de Descartes, Kant, Fichte, Schelling gibi gerçeğin bilinç alanında bulunduğuna, bilinci çözümleyecek olursak gerçeğe varabileceğimize inanıyor. Ne var ki bilinci gelişme uğrakları boyunca ele almak gerektiğini ileri sürüyor. Bilinç olsun, onun üstün bir aşaması olan zihin, Geist olsun, hep uğraklardan geçerek gelişiyor. Akıl, vernunft, ide, cevher, substans, Hegel'de tek bir kavramın yerine göre taşıdığı türlü adlar. Hegel'e göre varlığın özü çelişkilerdir, zıtlıklardır. Çelişki olmasaydı varlık olamazdı. Çelişki oluşun ilkesidir. Tez, antitez, sentez yani önerme, tasdik, yatsıma, inkar, yatsımanın yatsınması, inkarın inkarı biçiminde gelişen diyalektiğe göre her önerme yatsımayı da birlikte getirir. Evrim bu çatışmanın sonucudur. Tarih, başlangıçtaki idenin evrensel zihne, Geist'e doğru gelişmesinden başka bir şey değil. Maddenin değil, idenin bu aşamalı diyalektik çelişme sürecinde devlet, nesnel zihin, objektiver Geist, bir bölümünü meydana getiriyor. Zihin, Geist, Geist'i Profesör Macit Gökberk Tin olarak adlandırıyor, üç diyalektik uğraktan geçer. 1. Özel zihin, Subjektiver Geist, tek insanın hayatında görünen zihindir, henüz eksik bir kavram halinde bulunur. 2. Nesnel zihin, Objektiver Geist, burada zihin kendisine gerçeği, özgürlük olan bir evreni gerçekleştirmiştir. İnsan toplulukları, devlet ve tarih bu nesnel zihnin anlarıdır. 3. Mutlak zihin, Absoluter Geist ile zihin tam birliğine erişir ve salt gerçekliğinin bilincine varır. Böylece zihnin sonluluğu kaldırılmış olur. Çünkü birey, insan toplulukları ve devletler önemlidir. Oysa mutlak zihnin gerçekleşme biçimleri olan sanat, din, felsefe sonsuz bir gelişme gösterir ve bundan ötürü zihnin özüne tam anlamıyla uygundur. Hegel'e göre devlet, ahlak idesinin, fikrinin en yüksek düzeyde dile gelmesidir. Devlet, bireysel iradelerle genel iradenin karşılaştığı yerdir. Başka bir deyişle, bireysel çıkar ve iradelerle genel çıkar arasında bir sentezdir. Devlet, tek tek iradelerin bir yığını olmayıp tanrısal bir irade, makul, canlı bir bütün oluyor. Devlette temel olan bu birlik, bireysel irade ile genel iradenin birleşmesi. Profesör Gökberk'in belirttiği gibi devletin konusu bireylerin ereği değildir. Ödevi sonlu kuruluşlarda olduğu gibi bireylerin çıkarlarını sağlamak değildir. O ereğin kendisidir. Hegel'e göre insan gerçekliğini, nesnel anlamdaki ahlaki değerini ancak bir topluluğun organı olmakla elde edebilir. Bu yüzden birey her şeyini devlete borçludur. Bireyin tüm değeri, tüm manevi gerçekliği yalnızca devlet yüzündendir. Ona göre özgürlük ancak ahlaki bir bütün olan devlette gerçekleşebilir. Doğal yaşama hali özgürlüğün olmadığı bir haldir Hegel'e göre. Kuşkusuz toplum ve devlet yüzünden bir takım sınırlamalar olmuştur. Ne var ki kayıt altına alınan kaba üstepiler, ihtiraslar ve keyfiliktir. Toplum ve devlet özgürlüğün zincirlendiği haller olmayıp tam tersine özgürlüğün gerçek olduğu biçimlerdir. Böylece özgürlüğü sağlayan da Hegel'in kurduğu denge oluyor. Çünkü ne genel irade, bireysel iradeler olmaksızın gerçeklik kazanabilir ne de bireyler bütünüyle özel bir hayat yaşayabilirler. Modern devletlerde özgürlük bireyin heves ve isteğine bırakılmamıştır. Genele göre ayarlanmıştır. İlk çağ devletlerinde de geneli buluyoruz. Ancak bu dönemde özel henüz genele bağlanmamıştır. Devlette her şey genelle özelin birliğine dayanır. Devletin içeriğini milli ruh meydana getirir. Milli ruh, din, hukuk, bilim, sanat, sanayi gibi türlü özel alanlara ayrılır. Milli ruhun bu alanları içten bir bağla birbirine bağlıdır. İdenin milli ruhun çeşitli alanlarında gerçekleşmesinin tarihidir bir milletin tarihi. Milli ruhla doygun olursa devlet, gerçekten devlet olur. Nitekim devletsiz millet de henüz bir biçim kazanmamış, nesnelleşmemiş bir varlıktır. Din ise bir milletin varlık, tanrı ve kendisi hakkındaki tasarlarının ifadesi oluyor. Bir milletin dininin niteliği, devletinin biçimini de belirler. Devlet dine dayanır, devletin kökü dindir. Öte yandan devletler özel kişiler değildir. Varlık ve erekleri kendilerinde bulunan bağımsız bütünlerden meydana gelir. Bu yüzden devletlerin ilişkileri özel kişilerin ahlak ve hak anlayışı çerçevesine sığmaz. Onun için savaşı mutlak bir kötülük olarak anlamamalıdır. Savaşta ahlaki bir an bulunur. Savaş, devletin anlam ve varlığını en saf biçimde belirlediği andır. Öte yandan savaşla milletlerin ahlaki varlığı da korunur. Nasıl rüzgarlar denizi kokuşmadan koruyorlarsa, savaşta insan topluluklarını bataklıklaşmadan korur. Sonsuz bir barış milletleri çürümeye mahkum eder. Devletin yönetim biçimiyle ilgili olarak da özetle şöyle diyor Hegel. Doğru ve gerçek anayasa, kuvvetler arasında beraberliği kurabilmiş olan anayasadır. Böyle bir anayasa da modern çağın bir ürünü olan meşruti hükümdarlıkta gerçekleşebilir. Hegel neyi savunuyor somut olarak devlet konusunda söyledikleriyle? Kendikçi yazarlar gibi o da Fransız devriminin soyutluğundan doğan yıkımları önlemek için somut olanı, tarihi olanı, var olanı savunduğunu söylüyor. Başka bir anlamı yok. Reel olan makuldür, makul olan reeldir sözünün. İdealist Hegel için ideal devleti aramak söz konusu değil. Yanılgıya düşmemeli. Felsefi anlamda idealizm ve ülkücülük birbirlerinden farklı şeyler. Diyalektik yöntemi düşünce alanında ideler evreninde uygularken devlet konusunda Hegel'in vardığı nokta zamanının Prusya devleti. Devlet konusunu ele aldığı Hukuk Felsefesi adlı kitabı 1821 tarihini taşıyor. Bu tarihte Fransız devrimi ile aydınlanma felsefesiyle ileri atılımların devindirici gücü olan burjuvazinin artık düzeni savunmaya geçtiğini, tutucu bir niteliğe ulaştığını görüyoruz. Hegel, otoriter Prusya devleti ile devlet konusundaki düşüncelerinin gerçekleşmiş olduğuna inanıyor. Ama Avrupa'da öbür devletlerde tutucu ve otoriter bir eğilim içinde. Fransa'da kral geri gelmiş. 18. Louis ve 10. Charles dönemini yaşıyor. İngiltere'nin ise demokrasiye varabilmek için 1832 seçim reformuna daha 10 yıl var. Acaba neye karşı kendilerini savunmaya geçmiş iktidarlar Avrupa'da? 1848'de açık olarak ortaya çıkacak olan işçi sınıfına karşı. Öte yandan Profesör de Soto, Hegel Prusya'yı savunurken gerçekte neyi amaçlıyordu sorusunu şöyle yanıtlıyor. Bazılarına göre Prusya'nın öncülüğünü yapacağı Büyük Almanya'yı, Alman Birliği'ni. Bazılarına göre ise sadece Jena yenilgisinden kendini yeni kurtaran ve modern bir devlet olma yolunda ilerleyen Prusya'yı. Görüldüğü gibi diyalektik yöntemi düşünce alanında uygulayan devleti mutlak bir değer olarak gören, onu yücelten Hegel, bir yanıyla milliyetçi, öbür yanıyla ise tutucu bir düşünür. 1870 yılında Fransa'yı yenen Prusya'nın Bismarck'ın gayretiyle Alman Birliği'ni sağlamasından sonra Fichte, Liszt ve Hegel'in mesajlarına emperyalizmin bir türü olan pan-Germanizm ekleniyor. Bu akımın kurucusu von Treitschke'nin 1834-1896 yazılarında Fransız Comte de Gobineau'nun 1816-1882 İnsan ırklarının eşitsizliği hakkında deneme adlı eserinin etkileri açıkça görülüyor. Sorun 70. Maurice Barre ve Charles Maurras göre Fransız milliyetçiliği nedir? Maurice Barre, 1862-1923 roman yazarı ve politikacı. Gençlik yıllarında anarşist bir benlikçi. Yazılarında Max Stirner'i hatırlatan fikirlere sık sık rastlamak mümkün. Yalnız başına kalan benim bunalımlarını duymaya başlıyor zamanla. Soyut olana, ideolojilere olan tepkisi Burke, Tocqueville ve Trenden etkilenmesine yol açıyor. İnsan ancak gelenekleriyle kök salabilir vatan toprağına ve yalnızlıktan kurtulur diyor. Sol fikirler köksüzleştirir insanı. Milliyetçilik ise insanı ölümsüzleştirir. Geçmişten geleceğin kuşaklarına ulaştırır. Milliyetçilik akılcı yoldan yapılan bir seçme değildir Barre için. Akıl yüzeyde kalan benlikteki küçük bir nesneden başka nedir ki? Yaptığımız seçmelerde payı da öyle büyütülecek bir şey değil. Akıl genelleştirir, hayatsa özelleştirir. Barre gelenekçidir, bölgecidir, alemi merkeziyetçidir. 1897-1902 yılları arasında yazdığı romanlara Milli Enerji Romanları adı veriliyor. Köksüzler adlı romanında liseyi bitirmiş 7 genci ele alıyor. Bu gençler yeni rejimin eğitiminden geçmişler. Devrimin ve merkeziyetçi Jacobinizmin eğitiminden. Bu eğitim köklerinden sökmüş gençleri. Bölgelerinin geleneklerinden kopmuşlar. Aralarında birlik olacaklarına dağılmışlar. Merkeziyetçi Fransa'nın, insanları yiyip yutan Fransa'nın içinde. Onlara vatanseverlik de öğretilmiş ama soyut bir sürü fikir bunlar. Solcu, Jacobence bir takım fikirler. Oysa vatan somut bir gerçek. Doğduğu, büyüdüğü toprakların gelenekleriyle zenginleşmiş duygusal bir şey vatan. Ayakları havada aydınlar. Bu çocukların eğiticileri ayakları yere basmıyor. Ayakları Fransız yollarının çamuruna batmamış. Siyasi düşünce tarihi yazarlarının tümü Barin, cumhuriyetçi olduğunda müttefik. Ne var ki parlamentoya karşı bir cumhuriyetçi. Plebisitle başa gelen ve iş gören bir başkanlık sistemini özlüyor. Onun için de milletvekiliyken başarısız bir hükümet darbesi teşebbüsünden sonra Brüksel'de intihar eden General Branger'i desteklemiş 1837-1891. 500 milletvekili seçmek söz konusu olunca milli irade 500 ayrı parçaya bölünüyor. Seçimden de her biri ayrı görüş sahibi 500 adam çıkıyor ortaya. Plebisitte ise milli irade tartışmasız bir biçimde çıkar ortaya diyor. Barre sosyal adaletten yana en kalabalık ve en yoksul sınıfın maddi durumunu düzeltmek için projeleri var. Enternasyonelci sosyalizmin ise karşısında aynı zamanda antisemit, Yahudi düşmanı. Yahudi cemaati hiçbir zaman Fransız cemaatine katılmamış, onun dışında kalmıştır diyor. Dreyfus olayında da Dreyfus'a karşı olanların yanında yerini alıyor. Ona göre ordu örnek bir kurum, milletin idealize edilmiş bir yansısı. O dönemin Fransız ordusunun üst kademesi Cumhuriyet'e karşı ama 3. Cumhuriyet'e sadık kaldı. Çünkü orduda hizmet onlar için Fransa'nın sürekliliğine hizmettir diyor. Ve bu fedakarlık ve itaat örneğini bol bol övüyor Barre. Charles Maurras 1868-1952 Monarşi üzerine anket adlı kitabında bölgeciliği, adimi merkeziyetçiliği savunuyor. Ama cumhuriyetçiliğe karşı çıkıyor. Otoriter antiparlamenter bir cumhuriyete bile karşı. Plebisit bir demokrasi artığıdır diyor. Tek sürekliliği sağlayabilecek rejim veraset yoluyla babadan oğula geçecek olan monarşidir Maurras'a göre. Tuşar'ın belirttiği gibi Maurras pozitivist milliyetçiliğin kurucusudur. Barin duygusal milliyetçiliğine karşı pozitivist milliyetçiliği savunuyor Maurras. Politikada bilimsellik, politikanın biyoloji ve tarihe dayanmasıyla gerçekleşebilir. Auguste Comte'un dışında Burke, Maistre ve Taine'den etkileniyor. Modern biyoloji, Darwinizmin öne sürdüğü doğal ayıklanma yasasının doğruluğunu gösteriyor bize. Eşitçi demokrasinin yanlışlığı bilim tarafından ispat edilmiş oluyor böylece. Tarih ise süreklilik ve deneyi ön plana alır. Milletin sürekliliğini en iyi monarşi sağlayabilir. Monarşi de monarkın kişisel çıkarıyla milletin çıkarları arasında bir ayrılmazlık, bir bütünlük vardır. Bu senin dediği gibi kral millet için çalışırken aynı zamanda çocukları için de çalışmaktadır. Monark yanılsa bile yanlışını kendi çıkarı gereği düzeltmek zorundadır. Demokrasi ve parlamenterizmi suçlayan Maurras'a göre milletvekili her şeyden önce bir profesör, bir avukat, bir doktor ya da bir bakkaldır. Amatör bir politikacıdır. Her zaman gelecek seçimi düşünür. Siyaset konusundaki düşünceleri 4 yıllık dilimlere ayrılmış bir sucuğa benzer. Öte yandan milletvekili seçilebilmek için halka kavukluk yapmak zorundadır. Bol bol konuşur. Cumhuriyet bir lafazanlık rejimidir. Oysa ileride kral olacak bir prense politikanın bütün incelikleri önceden çeşitli eğitim yollarıyla öğretilecektir. Fransa çok güzel bir ülke. Onu iç ve dış düşmanlara karşı korumak gerek. Dışta Alman ve İngilizlere, içte Yahudilere, Protestanlara, yabancılara, Masonlara ve Hristiyan demokratlara karşı onu korumak görevi düşüyor milliyetçilere. Sürekli bir düzenin sağlanması için monarşinin yanında veraset yoluyla geçen bir aristokrasinin de bulunması gerekiyor. Warren niçin bir işçi aristokrasisi de olmasın diye soruyor. Otoriteden ve gelenekçi bir düzenden yana olan antiliberal gözüken Mora, devletin ekonomik hayata fazla karışmamasını savunuyor. Devletin görevi dış ilişkileri milliyetçi bir açıdan ele almak, orduyu güçlendirmek ve maliyeyi düzene sokmaktır diyor. Ancak bir hukukçu olmayan Mora da tasarladığı monarşinin nasıl işleyeceğini, kurumlar arası ilişkilere ilgin fazla bilgi aramak boşuna. Sadece korporativizmden yana olduğu anlaşılıyor. Düşüncelerini 1900'lerde kurulan Action Française dergisinde uzun süre savunacak. Bu dergi sonra adını sadece bir eyleme de verecek. Mora göre Cumhuriyet rejimini mutlaka yıkmak gerekiyor. İktidarı alabilmek için 3 yol var. Birincisi barışçı yol. Seçimler kazanılır. Önemli yerlere bizim fikirlerimizi kazanılmış kişiler getirilir. Böylece yavaş yavaş devletin bütün çarkları, dişlileri denetim altına alınır. Burada ilginç olan Warren karşı çıktığı seçimi iktidara gelmek için bir araç olarak sakıncalı bulmaması ve seçimleri kazanır kazanmaz iktidara ele geçiremeyeceğinin bilincinde oluşu. İkinci yol askeri darbe yolu. Mora her zaman Cumhuriyet'te karşı darbeleri destekliyor. Bu darbelerin rejimi zayıflatacağına inanıyor. Üçüncüsü kurnazca beklemek. Geniş çapta ekonomik bir bunalım ya da dışta bir yenilgi Cumhuriyet'in sonu olabilir. Buna hazırlıklı olmalı. Çıkacak fırsatlardan yararlanmasını bilmeli. İşte bu fırsat çıkıyor 1940 yılında Fransa'nın Almanlar karşısında yenilgisinden sonra Mora, Vichy hükümetini ve Mareşal Pétain'in yanındadır. De Gaulle'e karşıdır. Onun için de işbirlikçi ilan edilecek. Profesör de Soto, Mora'sın Almanlar ile nesnel olarak bağlantı kurduğunu kimse ispat edememiştir diyor. Ama 1945 yılında Lyon Mahkemesi işbirlikçilikten mahkum ediyor Mora'yı. 1952'de sağlık nedeniyle affedilen Mora aynı yıl Tours'da ölüyor. De Sosyalizm. Soru 71. Sosyalizm nedir? Bu konuyu nasıl ele alacağız? Sosyalizm çağımızda tartışması süren bir akım. Biz bu başlık altında 3 ayrı türü üzerinde duracağız. Ütopik sosyalizm, bilimsel sosyalizm ve anarşizm. Sosyalizm sözcüğü Fransa ve İngiltere'de 1830-1840 tarihleri arasında aşağı yukarı aynı zamanda kullanılmaya başlanıyor. Profesör Chevalier'in belirttiğine göre sosyalizm sözcüğü ilk kez 1832 yılında Pierre Leroux tarafından bireyciliğin karşıtı olarak kullanılmış. Zamanla sosyalizm sözü insan haklarının ekonomik ve sosyal bir anlayış içinde ele alınmasına dayanan yeni bir toplum düzenini belirten geniş bir anlam kazanıyor. Sosyalizm aslında çok eski bir kavgayı dile getiriyor ve ona son vermek istiyor. Ona çözüm arıyor. Zengin ile fakir, varlıklı ile yoksul arasındaki üretim araçlarına sahip olanla emek gücünden başka satacak bir şey olmayan arasındaki kavga bu. Eşitçiliğin sağlanması yönünde verilen bir kavga. Eski çağda olsun, orta çağda olsun, Fransız devriminde olsun, varlığını duyurduğu ve siyasi düşünceye gittikçe daha belirgin bir biçimde yansıdığı görülüyor eşitlik uğruna verilen bu kavganın. Onun için Karl Marx 1818-1883 bütün dünya tarihi sınıf savaşımları tarihidir diyecek. Ne var ki modern anlamıyla sosyalizmin siyasi düşünce alanında yerini alabilmesi birbirine bağlı iki olayın gerçekleşmesiyle ilgili. Birincisi sanayi devrimi. İkincisi ise sanayileşme sonucu ortaya çıkan işçi sınıfı, evrensel adıyla proletarya. Sanayi devrimi 18. yüzyılda İngiltere'de başlıyor. Fransa'da sanayi devrimi etkisini daha geç duyuruyor. Fransa'da Saint-Simon, Fourier, Boucher, Louis Blanc, Blanqui, Proudhon gibi ütopyacı sosyalist düşünürler daha sanayi devrimi tamamlanmadan sanayileşmenin ve kapitalist sistemin sakıncaları ve bunları önlemenin yolları üzerinde durmaya başlıyorlar. Fransa'da sanayi devriminin tamamlanması İkinci İmparatorluk dönemine rastlıyor. 1852-1870. Yine ütopyacı bir sosyalist olan Robert Owen ise İngiltere'de düşüncelerini daha elde tutulur gerçekler üzerine oturtmaya çalışıyor. 1815 İngiltere'sinde liberal bir iktisatçı olan Sismondi'ye göre kapitalist düzenin şu sakıncaları artık elle tutulur biçimde ortaya çıkmış bulunuyor. 1. Serbest rekabet bir denge ve koşullarda eşitlik yaratmamış, servetlerin belirli ellerde toplanmasına yol açmıştır. 2. Bu tekelleşme fazla üretime ve bunalımlara yol açmıştır. 3. Sanayileşme işçi sınıfının durumunu düzeltmemiş, aksine daha da kötüleşmesine sebep olmuştur.